Ayrım 24, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 214. Kim ne derse desin, Molinari'nin restoranı, siyah selvi kaplı duvarlar, siyah deri koltuklar, körfeze bakan hariç hepsi sıkı sıkı kapatılmış, kırmızı perdeli pencereleriyle oldukça karanlıktı. İçerisi puslu sarı bir ışıkla kaplıydı. Bugün ise körfeze bakan perde dahi çekilmişti. Ortam normaldekinden daha loştu, mumlar daha küçüktü ve içerisi koyu renk saçlı siyahlar giyinmiş esmer tenli insanlarla tıka basa doluydu. Salondaki en parlak şey masalardaki örtülerdi. O kadar beyaz duruyorlardı ki Fredo gözlerini kısmak zorunda kaldığını fark etti. Restorandaki meşhur mermer fıskiyenin ortasında Tony Molinari'nin normal boyutlarında yapılmış buzdan bir heykeli duruyordu. Eli bara doğru uzanmıştı. İnsanlar havuzun diğer yanına uzanarak onun alnına dokunuyordu. Kalabalık mezarlıktakinden daha büyüktü. Gelenlerin bir şeyler yiyebilecek olması bu duruma yeterince açıklık getiriyordu. Fredo insanlarla tokalaşıp yaşanan trajedi ve sebep olduğu kayba ilişkin kafasını sallayarak turunu tamamladı. Birkaç kişi üstü kapalı bir tarzda onun patronluğa terfisini tebrik etti ve Fredo da onlara teşekkür ederek "Bilirsiniz insanların bir şeyler yemeleri gerekir" deyip yemeye başladı. Sarhoş olmamak için bira içti. Babasının ve kardeşlerinin sahip oldukları karizma onda yoktu. Ancak yaşlandıkça bazı konularda onlardan daha şanslı olduğunu fark etmişti. Hiç kimsenin gözünü korkutmuyordu. O kadar sakardı ki kadınlar ona çocuğuymuş gibi yaklaşıyordu. Erkekler sohbetleri sırasında onun etrafta büyük bir tereddütle dolanıp durduğunu gördüklerinde eline hemen bir içki tutuşturuyorlar ve üzerinde konuşmakta oldukları konuya onu da dahil ediveriyorlardı. O da tüm bunların karşılığını veriyordu. Fredo Corleone kendisiyle bir kez içki içen kişinin henüz süreç sonuca ulaşmadan her yönünü tanıyordu. Kumarhane işinde geçirdiği sürgün yılları boyunca gittikçe zenginleşmişti. Çünkü insanların eğlendiklerini görmekten gerçekten de memnun oluyordu. Diğer Corleone'lere karşı insanlar robot gibi davranıyor, onlarla konuşmaya cesaret etmeden önce söyleyeceklerini sessizce prova ediyorlardı. Söz konusu Fredo olunca kendi benliklerini ortaya koyabiliyorlardı. İnsanlar onu seviyordu. O insanların bunu bir zayıflık olarak gördüğünü biliyordu ama işte hatalı oldukları nokta da buydu. Baba hayatta düşmanlarının senin hatalarını olduğundan büyük zannetmesinden daha mükemmel bir avantaj yoktur derdi. Evet bu pek Fredo'ya uygun bir söz değildi, Sonny için söylenmişti. Baba Fredo da odanın bir köşesinde tamamen dışlanmış bir şekilde otururken Sonny'ye dersler verirdi. Sonny söylenenleri duyardı. Fredo ise dinlerdi. Salon ortadan kaybolan O'Malley isimli pilotla ilgili spekülasyonlarla çalgalanıyordu. Ve insanlar bu konuyu Mike'la hiçbir zaman konuşamayacakları kadar açık bir şekilde Fredo'ya açtılar. Fredo ortalıkta dolanan teorilerin hepsini işitti. Bunların en sık dile getirilenleri O'Malley'in bir tür gizli polis olduğu ya da bir şekilde Cleveland ailesiyle arasında bağ bulunduğuydu. Belki de her iki teori de gerçekti. Ancak yüksek rütbeli kişilerin başka düşünceleri yoktu. Örneğin kasap Molinari Fredo'yu kucakladıktan sonra belli belirsiz "Bu beceren surat öyle değil mi?" diye fısıldadı. Fredo tüm bir gün boyunca yaptığı gibi bu konuda hiçbir fikri olmadığını belirtti ki bu da Mike'ın hiçbir zaman ağzından çekilip alınabilecek türden bir bilgi değildi. Neden kendisine bunu yapmıştı? Şu erkek kardeşleriyle kendisi arasında yapılan sonu gelmez mukayese. Fredo erkekler tuvaletindeki altın çerçeveli aynanın önünde dikildi, dimdik durdu ve karnını içine çekti. Gözleri tıpkı şu şarkının sözleri nasıldı? Bir bardak süt içindeki iki kiraz gibiydi. Erkek kardeşlerinin kendilerini birbirleriyle ve özellikle de onunla kıyaslamaya zaman harcamadıklarından adı gibi emindi. Elini gittikçe seyrelen saçları arasında gezdirdi. Yeterince içmişti. Bu bir gerçekti. Yuvarlak yüzüne baktı ve ailesinden miras aldığı özellikleri görmemeye çalıştı. Çenesi Sonny'nin çene yapısından daha sert, gözleri ise tıpkı Mike'ınkiler gibi ancak birbirlerine biraz daha yakındı. Taraklarla ve tonikle dolu cam kavanozu kaldırdı ve aynadaki yansımasına doğru fırlattı. Yeşil sıvı her yere sıçradı, ayna ise sadece çatladı. Fredo hemen yanındaki lavaboda duran adama ve onu anladığını, orada bulunan herkesin Bay Tony'yi sevdiğini söyleyen zenci tuvalet görevlisine biner papel uzattı. Fredo neredeyse tamamen boşalmış restorana doğru ilerledi. Alnı binlerce sevgi dolu dokunuştan ziyade sanki muşta yemiş gibi eriyip çukur kalan Tony Molinari'nin heykelinin önünden geçti ve kendisini soğuk karanlığa attı. Dışarıda kimsecikler yoktu. Kendisi bile. Taksi durağında dikilen adamı görmezden geldi, aşağıya doğru yöneldi, rıhtım boyunca yürümeye başladı. Henüz rıhtım işçileri ve denizcilerle dolu barların ve erkeklerin bildikleri en ahlaksız meyhanelerin bulunduğu arka sokaklara ulaşmadan önce etraftaki mahallelerin ve ortamın müstehcen bir hal almasının uzun sürmeyeceğini biliyordu. Kendisine engel oldu. Hayır, tekrar olmaz. Powell Caddesi önünde uzanıyordu. Oteline giden kestirme yol, uzun bir yürüyüş olurdu. Fakat bu ona iyi gelirdi. Kafasını boşaltırdı. Meyhanelerin uzaktan görünen mahzun ışıklarına baktı. Ardından Powell Caddesi'ne döndü. Bu yolun eski İtalyan mahallesi North Beach'ten geçtiğinden emindi. Orada durabilir, bir mola verebilir, kahve içip şu kolma işini detaylı bir şekilde düşünebilirdi. Bu oldukça uygun olurdu. Powell'a döndüğü saniyeden itibaren büyük bir rahatlamayla kendisini tebrik etti. Ancak ilk dik yokuşu tırmandığında terlediğini fark etti. Aklından başka fikirler geçmeye başlamıştı. Kafasındaki planı geliştiremeyecek ya da başka bir şey yapamayacak kadar nefes nefese kalmıştı. Ayrıca artık kahve içmeyi de düşünmüyordu. Canı soğuk bir şeyler istiyordu. Belki de bir bira. Bunun ona bir zararı olur muydu? Sokak düzleşti, etraftaki dükkanlar İtalyan isimleri taşımaya başladı. Ama ters giden bir şeyler vardı. Sokaklar üzerlerinde süveter ve kalın işçi tulumları olan pis görünümlü çocuklarla doluydu. İçlerinden bazıları zenciydi. Neredeyse oradakilerden hiçbiri İtalyana benzemiyordu. En son ne zaman bu mahalleye geldiğini hatırlamaya çalıştı. 47, 48. Aşağıya Vallejo'ya baktı ve hayal ettiği kahve dükkanını gördü. Kokusu bir blok öteden duyulabiliyordu ve hala aynı ismi Cafe Trieste taşıyordu. Bunu içki yok kahve var diye algıladı, ancak kapıyı açar açmaz gözleri bongo çalan, kızıl saçlı bir beyaza eşlik eden siyah süveterli zenciye takıldı. Adam bağırarak kimsenin ne olduğunu ayırt edemediği bir şeyler söylüyordu. Kelimeler masalardaki insanların parmak şaklatma seslerinden ve bağırış çağırışlardan dolayı anlaşılmıyordu. Adam dut gözlü kızlar diyor olabilirdi. Nane jölesi, balıkçı yakalı melek insanlar. Lanet olası bohemler, dışarı çıktı. Bu şehirde bir yerlerde Fredo Corleone'nin ismini taşıyan sulu viski servisinin yapıldığı bir yerler olmalıydı. Hatırladığı diğer bir İtalyan yerinde durdu. Enrico'nun yeri, burası da tıpkı diğer yere benziyordu. Sadece kapıda bu gece canlı caz var yazılıydı. Burada da bohemler vardı ama müzik kulağa daha hoş geliyordu. Öyleyse boş ver. 3 papelini ödedi ve barda boş olan bir yere oturdu. Piyano, soprano, saksafon ve bateri. Çılgın bir ortam ama Fredo içkisini alıp kafasını ritimle birlikte aşağı yukarı sallamaya başladı. Salonda üzerinde takım elbise olan tek kişi oydu. Bu her nedense insanları yanına gelip ortamla ilgili onunla konuşmaya, uyuşturucunun mucizesini ona anlatmaya kışkırtıyordu. Onlara içinden yükselen, onların değerli uyuşturucularından en yüksek kârı kazanan kişinin cenaze töreninden geldiğini söyleme isteğini büyük bir çabayla bastırdı. Diğer bir içkinin ardından bu bongonun o güne kadar işittiği en lanet olası güzellikteki şey olduğunu düşünmeye başlamıştı. Çok geçmeden kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir grubun arasına karışmış, hatta sıra kendisine geldikçe marihuanalı sigaradan derin bir nefes çekmeye dahi başlamıştı. Orkestra ara verdi. Fesli şişman bir Norveçli sahneye çıktı ve verilecek aranın ardından şarkısını söyleyeceğini, orkestranın da kendisine eşlik edeceğini belirtti. Fredo koluna bir elin dokunduğunu hissetti. Bu uzun favorileri olan uzun suratlı bir adamdı, 30 yaşlarındaydı. Bir süveteri ve kalın çerçeveli gözlükleri vardı. Fredo'ya hafifçe kızararak, ''Sizin bir kayıt stüdyonuz olduğunu duydum.'' dedi. ''Öyle mi söylediler?'' Fredo içeri girip masaya otururken böyle bir yalan söylediğini hayal meyal hatırlıyordu. ''Adam yarın burada bir orkestra sahne alacak.'' dedi ve yaptığı müziği tarif etmeye başladı. Konuştuğu dil büyük olasılıkla İngilizceydi. Kulağa oldukça anlamsız geliyordu. Fredo balıkçı yakalı melek adam diye düşündü. Adamı baştan aşağı süzdü. İbneydi, hiç şüphe yoktu. ''Adam adım Dean.'' dedi. ''Elbiseni çok beğendim.'' ''Fredo, tanıştığımıza memnun oldum Dean.'' dedi. ''Oturur musun? Adım Troy.'' Birkaç hafta sonra Cuyahoga nehrinin dar ve derin koyağının dibinde hastaneye yakın bir yerde lağım ızgarasına sıkışmış bir ceset bulunduğunda kayıp pilotun aranmasına son verildi. Lağım pisliği ve akan su çürümeyi hızlandırmıştı. Gövdeden geriye kalanlar ise nehir sıçanlarına ziyafet olmuştu. Yüz ve gözler tamamen yok olmuş, vücut sudan çıkartıldığında cesedin ağzından dışarı canlı fareler süzülmüştü. Kolundaki künye Gerald O'Malley, Kafkasyalı erkek, yaş 38 ve geriye kalan giysi parçaları oldukça inandırıcı görünüyordu. Doktor cesetteki yaraların acil cerrahı tarafından atılan dikişlere kadar pilotunkilerle aynı olduğundan emindi. Diş kayıtları kimlik belirlenmesine yardımcı olabilirdi. Ancak görevlilerin Gerald O'Malley'in kim olduğu konusunda en ufak bir fikirleri yoktu. Bu adam her kim olursa olsun hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkmış ve bu lağımın dibine boylamıştı. Zavallı ölmüştü. Bölüm 13. Plana göre Billy Van Arsdale ve Francesca Corleone, Francesca'nın erkek kardeşleri, annesi ve annesinin uzatmalı nişanlısı, likör adam Stan ile birlikte Florida'dan New York'a uçacaklardı. Ama Billy'nin ailesi Noel hediyesini ona erken verdi. Okuldan sarı Joe College marka külüstür arabasıyla eve döndüğünde 2 tonluk bir Thunderbird kapının önünde duruyordu. Billy eski bir Jeepster olarak biraz ailesini küçük düşürdüğü için biraz da Palm Beach'ten Tallahassee'ye giderken bu arabayla çok hoş vakit geçirdiği için eski arabasını çok seviyordu. Francesca'ya telefonda bu Thunderbird ile uzun bir yolculuğa çıkmak kaçırılmayacak bir fırsat demişti. Francesca onun ne demek istediğini anladığını düşünüyordu ama bu konuda tek bir kelime dahi etmedi. Billy de sesini çıkartmadı. Uçak biletleri alınmıştı ama Avusturya'ya kayak yapmaya gidecek olan Billy'nin ailesi seyahat acentasını arayıp oğullarının parayı geri almasını sağlamışlardı. Yola çıkmadan bir gece önce Billy arabasına atlayıp Hollywood'a gitti. Daha önce oraya Francesca ile çıkmaya başlayışının 1. ayında Şükran gününde gitmişti. Ona her an soğuk davranan ve ertesi hafta Francesca'nın kişisel kininin bu derece derin olmasından hayal kırıklığına uğradığını belirtmek için Francesca'ya mektup yazan Kathy hariç herkesin üzerinde iyi bir izlenim bırakmış gibi görünüyordu. Francesca'nın bu olayı tercümesi şöyleydi. Kathy o kadar kıskanmıştı ki ölebilirdi. Kathy etrafta olmadığı sırada bile ailedeki herkes kendisini Billy'yi rahat ettirmeye adamış gibi görünüyordu. Henüz Francesca'yı kucaklamaya dahi fırsat bulamadan büyük baba Franca Villa onu yan odaya çekmiş ve yeni tuvaletin yolunu göstermişti. Tam o sırada büyük anne bir tarafında kendi yetiştirdiği, diğer tarafında ise aile dostlarının gönderdiği dilimlenmiş portakallar dizilmiş olan tepsiyle içeri girmiş, ona bunların tadına bakmasını ve hangi tarafın kime ait olduğunu anlayıp anlayamayacağını görmek istediğini belirtmişti. Sırf Frankie'nin futbol antrenörünün kuzeninin işlettiği bir mekan olmasından dolayı 3. sınıf bir biftek batakhanesine akşam yemeğine gitmişlerdi. Frankie Billy'ye neden bir futbolcu olmak yerine yüzücü olduğunu sordu. Yoksa futbol takımından mı atılmıştı? Francesca erkek kardeşi de masa altından tam tekme atmaya hazırlanıyordu ki Billy başına gelen şeyin tam anlamıyla bu olduğunu belirtti ve bu konuda komik bir hikaye anlattı. Chip kolasını Billy'nin üzerine döktü hem de iki defa. 10 yaşındaki bir çocuğun elindeki içeceği iki kez kazara aynı kişinin üzerine dökmesi gerçekten mümkün mü? Francesca dışında herkes bunun olabileceğini düşünüyor gibi görünüyordu. Sandra Bile'nin Noel hediyelerini bagaja ve arabasının arka olduğuna, Sandra'yı seyahate ikna etmenin anahtarı bu ganimetlerdi, yerleştirmesine yardım etti. Ardından Billy ve Francesca'ya Billy'nin mahremiyetten yoksun kaldığı ailesinin evine kadar eşlik etti. Saat henüz 9:30'du ama ertesi gün onlar için oldukça uzun bir gün olacaktı. Billy'nin geceyi orada geçirmesinin tek sebebi evi oradan sadece bir saat mesafedeydi. Şafakta yola çıkabilmek ve verdiği güvence doğrultusunda kendisinden istenen tüm gün ve gece boyunca hiçbir yerde durmaksızın 24 saat araba kullanıp New York'a ulaşmaktan başka bir şey değildi. Sandra ve eğer bir yerde durmak zorunda kalırsanız dedi ve ekledi. Herhangi bir sebepten dolayı Allah'ın işi işte ne yapacaksınız? Francesca farklı odalarda kalacağız anne dedi. İyi olduğumuzu söylemek için de seni arayacağız. ''Ne zaman arayacaksınız?'' ''Hemen anne.'' ''Haydi ama kes şunu.'' ''Ya şu ayrı odalara ilişkin faturalar?'' ''İspatlamak için onları da sana göstereceğiz.'' Sanki bu bir şeyleri ispatlıyordu da. ''Anne, bu çılgınlık.'' Sandra Billy'ye de aynı şeyleri tekrarlattı. O da kendisinden beklenileni yaptı. Sandra kafasını sallayarak onayladı ve tamam dedi, onlara güveniyordu ve eğer sözlerini tutmayıp onu kandırırlarsa neler olacağını düşünmekten nefret ediyordu. Hoş bir iyi geceler öpücüğünün zevkini çıkartmak istediğinizi biliyorum dedi. Dolayısıyla sizi şimdi yalnız bırakacağım, tamam mı? Francesca iki yüzlü diye içinden geçirdi. Annesi kendi yaşındayken çoktan hamile kalmıştı. Billy yavaşça ona doğru eğilerek seni seviyorum dedi ve Francesca da aynı şeyi tekrarladı. Billy onu öperken dudakları hala söylemekte olduğu kelimeler yüzünden kımıldıyordu. Sanki bundan etkilenmiş gibi veranda lambası yanıverdi. Billy aileni seviyorum dedi. Sen delisin. Onların ensenden düşmelerini diliyorsun. Fakat senin sahip olduklarına sahip olmayanlar böyle bir şeylerinin olmasını istiyorlar. Bu değişik, egzotik yaptıklarıyla ailesini şok eden, ancak bir zenciyle randevulaşmayacak kadar aklı başında olan bir İtalyan kızı olduğu için Billy'nin kendisiyle birlikte olduğundan korktuğu ilk an değildi. Ya da tıpkı oda arkadaşı Suzy gibi bir kızılderili olmadığı için. Ama bu konuda bir şeyler söylemeye ilk kez o gün cesaret etti. ''Beni sadece ailem yüzünden sevmediğinden eminsin değil mi?'' Billy kafasını salladı ve uzaklara baktı. Francesca hemen o an böyle bir şey söylememiş olmayı diledi. Adam bunu Francesca da dahil olmak üzere çıktığı her kıza söylemiş ya da onlar için de düşünmüş olmalıydı. Francesca tam özür dilemeye hazırlanıyordu ki Billy ona doğru eğildi ve sadece ılık dudakları dışında başka hiçbir yerini ona dokundurmadan Francesca'yı öptü ve öylece kaldı. Francesca gözlerini açtığında onunkilerin çoktan açılmış olduklarını gördü. Ertesi gün öğleden önce Jacksonville'in kuzeyindeki küçük bir kumsal otelinde karı koca olarak girişlerini yaptırdılar. Francesca resepsiyon memurunun itiraz etmesinden korktu. İkisinde de nikah yüzüğü yoktu. Ama Billy görevliye kayıt yaptırırken yüklü bir bahşiş bıraktı. Odalarına girerlerken 20 papele dedi. Ne kadar kibarlık alabileceğine çok şaşıracaksın. Şimdi Francesca banyoda dikilmiş iyice rulo yaparak el çantasına sakladığı annesinin bavulunu kontrol edeceğini biliyordu. Soluk yeşil geceliğini çıkarttı. Tamam diye düşündü, işte başlıyoruz. Sanki başka birisini izliyormuş gibi aynadan soyunuşunu seyretti. Bekaretinin son dakikalarındaki bir kız... Bir kadın, düğmeleri aç, kopçaları aç, çıkart. Sanki patlamalarından korkuyormuşçasına üzerinden çıkan her parça elbiseyi katlayıp nazikçe mermer tezgahın üzerine bırakıyordu. Midesini hafifçe vurdu. Ellerini süt yeninin kalın askılarının vücudunda bıraktığı izlerin üzerinde gezdirdi. Hafifçe ovalayarak kızarıklıkları yok etmeyi denedi. Sırtını dönüp arkadan nasıl göründüğüne bakmak için boynunu uzattı. Saçlarına dokundu, saçları dağılmadı. Sıktığı saç spreyini fırçalayarak uzun sık darbelerle dağıttı. Sonra başını kaldırıp saçlarının hangi yöne doğru dağıldığını, nasıl göründüklerini anlamak için kafasını salladı. Parmak uçlarını yavaşça parfüme dokundurdu. Makyaj malzemesi satan herhangi bir görevlinin önereceği yerlere parmaklarını sürttü. Ardından kafasını eğdi ve bacaklarının arasındaki parlak siyah tüylere de aynı şeyi uyguladı. Kadının göğüsleri iri fakat Francesca iç geçirerek kendi kendine söylendi. Biçimsizdi, simetrik değildi. Tıpkı bir yağlı boya tabloda resmedilen, hasat zamanı tarlada çalışan bir köylü kızının göğsü gibiydi. Ya da Francesca'nın o anda aklına getirmeyi isteyeceği son kişi annesininkiler gibi. Kadın derin bir nefes aldı, ardından daha derin bir tane daha. Göğüsleri dikleşti. Artık şekillerinin dergilerdekine daha çok benzediğini ümit etti. Neredeyse hiç fark edilmez derecede kızardı. Kahverengi çantasından pahalı oldu, her halinden belli olan ipek bir gecelik çıkarttı ve narin ince omuz askılarından tutarak vücudunun önüne doğru kaldırdı. İlk önce tek kalçasının ardından da diğerinin üzerine doğru ağırlığını vererek dikildi. Kaşlarını çattı. Gecelik inkar edilemez derecede güzeldi ama her nedense o an için kadına bir şekilde yanlış görünmüştü. Geceliği kendisinden uzaklaştırıp yere bıraktı. Yere düşen gecelik güzelce katlanmış elbise yığınının tepesine kondu. Derin nefes almayı bırakıp orada çırılçıplak dikildi. Çıplak, çırılçıplak ama bir tablo gibi değil. Gerçek bir kadın, genç ve korkmuş, tıraş olmuş ve pudralanmış. Kaşındaki ve göğüs altındaki küçük ter tanelerine rağmen ürpermiş, göğsü hafifçe kızarmış bir kadın. Kadın kafasını salladı ve hafifçe kıkırdadı. Ardından erotik olduğunu ya da en azından cesur göründüğünü umar bir tarzda gülümsedi. Kapıyı açtı, kapının eşiğinde durakladı. "Pekala," dedi. "Francesca, bu ben miyim?" diye düşündü bu neşeli sesli kız. "Gözlerini kapat." Kollarını çapraz halde göğüslerinin üzerine kapatarak kendisini kucakladı. Gözlerini kapattı ve yan odadaki belirsizliğe kaçınılmazlığa doğru adım attı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 222.